podcast dinle.
Kübra Sevimgin'le Deliriyor Muyuz başlıyor.
Deliriyor muyuz?
Deliriyor muyuz?
Evet hanımlar beyler, gelmiş geçmiş en deli saçması podcast'le karşınızdayım. Ben Deniz Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuzun lezzetli mi lezzetli bölümlerinden bir tanesiyle daha karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım böyle güzel bir haftayı bitirmişsinizdir. Hafta sonunuz da şahane geçmiştir ya da geçecektir. Her ne zaman diliminde dinlediğinizde bilemediğim için böyle bir size geçmişten sesleniyorum çünkü ben. Burada da böyle bir günde böyle düşünsenize gelecekten sesleniyormuşum size. Ay ne kadar güzel olur. Buna da şey oldum birazcık. Hani diyorum ya gelmiş geçmiş değil. Karşınızdayım. Aslında yanınızdayım. Yani karşınızdayım kelimesi çok fazla bana şey olmuyor. Ne derler? Yani laf ola beri gele hep karşınızdayım. Aslında yanınızdayım. Sohbet edebileceğiniz ya da kafanızı dağıtmak istediğinizde bir tuş kadar yakınım size. Bu 0900 hatlardaki anonslara benzedi birazcık bu anons ama ay ne saçmalıyorum bilmiyorum şu anda. O kadar uyudum ki bugün. Yani böyle şeyim. Yine merhaba demeden girdim bu arada. Affınıza sığınıyorum. Neyse bununla ilgili konuşmayacağım. O kadar uyudum ki. Yani ses tonundan da azıcık anlıyorsunuzdur ya, bayağı bildiğiniz malak gibi uyudum bugün. O kadar çok uyudum. Bir de hava bugün yağışlıydı birazcık böyle. Böyle tam böyle uyku modu. Yani yorganın üzerine çek ve uyu durumundaydım. O yüzden ben de tadını çıkardım. Çok güzel böyle dinlendim açıkçası. Ama yüzüm elim falan şiş şiş şu anda. Böyle bir kendime gelemedim. Şimdi ben size Charles Darwin'den bahsetmek istiyorum. Charles Darwin kimdir? Ufak bir ona değineyim. Sonrasında burada da bir çalıntı vakası var. Gerçi eski insan olmak çok zor. Gerçekten. Bak Charles Darwin'inki 22 yıl önce çalınan not defterleri ortaya çıkmış ve bulunmuş. Bu 22 yıldır da ortada yokmuş. Gerçekten bu antik dönemde yaşayanlar ve bu eski zamanlarda yaşayan insanlar, vay haline çok üzülüyorum onlara. Bunların her şeyleri ya çalınıyor, ya teşhir ediliyor, ifşalanıyor, bir şeyleri oluyor. Yani sürekli bir kazı çalışmasında adamlara dair bir şeyler buluyorsunuz ya da kadınlara dair, oradaki insanlara dair. Bu çok üzücü bir şey. Ya insanlar ölmüşsün, gitmişsin, bilmem kaç asır yıl geçmiş üzerinden. Hala insanlar senin ecdadınla uğraşıyorlar. Ya biz bugün mesela geleceğim oraya, o ayrı bir mesele. Mevzumuzdan bahsettik. Mevzumuzda dedim ki ben günlük... Neyse mevzuya girmeyeceğim. Mevzumuzda bahsettiğim şeyden de anlatacağım birazdan. Orada mesela insanlar bu kadar açık değillerken bu garibim insanların ya defteri çalınır ya işte ne derler ona, kazı çalışmalarında yok bir banyoya bir odaya işaret bir şey, ya insanların özeli diye bir şey kalmadı, eskilere dair bir ipucu bir şey bulmaya çalışıyorlar ve nerede özel mülkiyete saygı? Nerede yani? Yazık o insanlara. Adamların kemikleri sızlıyor. Adamların belki özelliği diye bir şey var. Aa, eski diye de bu kadar gidilmez. Şimdi Charles Darwin kim? Charles Darwin İngiliz bir biyolog ve doğa tarihçisi. Doğa seçilim yoluyla evrim kuramının kendisi kurucusudur. İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok da kanıt sunmuş. Evrim teorisini 1859 yılında yayınlanan Türlerin Kökeni Üzerine adlı kitabında ikna edici kanıtlarla yayınlamış. Evrim teorisini dibine kadar destekleyen biyologlardan biri kendisi. Charles Darwin beyefendi. Darwin deyince de aklıma ne geliyor sürekli biliyor musunuz? Konudan konuya geçiyorum bir dakika ama. Gumball diye bir çizgi film var Cartoon Network'te ki ben bağımlısıyım, çok severim. Böyle açar açar izlerim. Orada böyle şey, bunlar bir aile, hayvan ailesi. Hatta bütün hepsi, böyle çeşit çeşit karakterler var içeride. Anne ile büyük oğlan kediler, baba ile küçük kız da tavşanlar. Darwin de balık. Darwin'i de evlat ediniyorlar. Böyle o kadar tatlı ki ama Darwin'in o hareketleri vesaireleri çok tatlı. Bence bir izleyin. Kesin izlemişsinizdir, bir denk gelmişsinizdir. Bir ufak yeğeniniz falan varsa... mecbur maruz kalıyorsunuz animasyon ya da çizgi filmlere. Ben kesinlikle izlemeni sanmıyorum. Darwin deyince Charles Darwin deyip değil de çizgi film karakterinin gelmesi de böyle bir cahiliyettir. Öyle söyleyeyim ben size. Neyse, gelelim asıl Darwin'imize, biyoloğumuza gelelim. Şimdi Charles Darwin'in 22 yıl önce çalınan iki not defteri Cambridge Üniversitesi'ne iade edilmiş. Bu 22 yıl önce bunlar neredeymiş ben çok merak ettim açıkçası. Milyonlarca dolar değerindeki küçük deri ciltli defterler evrim kuramının kurucusu olan ünlü Britanyalı biyoloğun hayat ağacı taslağını içeriyor. Ya hayat ağacı taslağı tamamen bu defterin içerisindeymiş. Evrimsel hayat ağacı diye de bilinen bu taslak orta katalar üzerinde canlıların öncül ve ardıl ilişkilerini ve türlerin kökenini açıklayan kurgusal bir araç. 1858'de Darwin ve meslektaşı Alfred Russel Wallace, biyoloğun meşhur türlerin kökeni eserini detaylandıran evrimsel hayat ağacı fikrini ortaya atmış. Cambridge yetkilileri defterlerin 22 yıldır kayıp olduğunu ilk kez 15 ay önce açıklamış ve geri getirilmeleri için de çağrıda bulunmuş. Peki 15 ay öncesinde, yani şimdi ne kadar oluyor? 1 sene 2 ay. Yok, 1 sene 3 ay. Şahane bir matematikle karşınızdayım. 1 sene 3 aydır neredesiniz? Adamın defterleri 22 yıldır ortada yok. Evrim teorisi, evrim kuramı, koskoca da Charles Darwin'den bahsediyoruz değil mi? Hani altın niteliğindeydi, hani kıymetliydi. Ne yaptınız bu süre içerisinde? 5 ay sonra mı, 15 ay sonra mı aklınıza geldi bir çarede bulunalım da bu adamın defterleri ortaya çıksın diye? Ki bir de bu adamın, koskoca biyoloğa da bu adam diye hitap etmem. Bir de Charles Darwin'in bu defterlere çalınıyor vesaire ya, defterlerin çalındığı da böyle rutin kontroller sonucu tesadüfi bir şekilde tespit ediliyor. Wow diyorlar. Bu bilmem ne bloğunda, bilmem ne şeyinde, işte rafında Charles Darwin'in şeyleri yok, notları yok. Bak sen, görüyor musun? Oranın görevlisi yok muydu mesela? Ben niye bu kadar yükseldim onu da anlamadım da sinirlendim çünkü. Bir ihmal söz konusu, böyle olmaz arkadaşlar. Lütfen. Neyse, defterlerin nasıl teslim edildiğini anlatıyorum hemen size. Defterler teslim edilmeden önce şöyle bir kutu içerisindeymiş. Böyle iki kartpostal boyutunda not defterinin parlak ve pembe bir hediye kutusunda isimsiz olarak üniversiteye bırakıldığı bildirilmiş. Ve kutunun üzerinde de kütüphanece Mutlu Paskalyalar X diye bir ifadede bulunmuş. O hediye notuna o şekilde bir not yazmış. Streç filmle sıkıca sarılmış. İki defteri içeren paket üniversitenin kütüphane görevlisi Jessica Gardner'ın ofisinin hemen dışında bulunan güvenlik kameralarının görmediği halka açık bir bölgeye bırakılmış. BBC'ye konuşan Dr. Gardner mutlu hissediyorum ifadelerini oluyor. Mutlu hissedersin tabii, 22 yıldır mutlu, yani senin ne ızdıraplı geceler yaşadığını ben az buçuk kestirebiliyorum orada. Adamın götünden kan alırlar bulamazsan bu notları. Koskoca Charles Darwin'in notları ortada yok. Sen şu anda dedin çok mutlusun. Bırak da mutlu hisset. Ya ben o hissetmeyeyim de sen hisset yani. Böyle bir şey olabilir mi? Güvendeler, iyi durumdalar, evdeler falan demiş. Paketi 9 Mart'ta benim doğum günümde almışlar. İlk göründüğünde heyecandan titrediğini belirten Gardner, aynı zamanda temkinliydim çünkü onları açana kadar %100 emin olamazdım demiş. Ki haklı, ben de emin olamazdım çünkü nereden bileyim kopyalanmadığını. Ki bence kopyalanmıştır bile, ben size öyle söyleyeyim. Gerçi kütüphanede olan bir şeyin kopyalanması da ne yarar ne fayda olur bilemem de. Güzel bir test hazırlamak isteyen insan da dehşet bir ne derler ona, kaynak olurdu yani Charles Darwin'in notları. Bu buradan gidip de şeyin insanlara şey diyeyim, tez hazırlayacaksanız gidin not çalın. Şey çağrısı gibi oldu değil mi bu? Neyse, defterlerin gerçek olduğunu anlamak için 5 gün ızdıraplı bir inceleme süreci geçirdiğini aktaran bilim insanı sözlerini şöyle sürdürmüş ki 5 gün onun için ızdıraplı bir süreç çok kısa bir süreçmiş. Kadın 22 yıldır ızdırap içerisinde, yatağa koyduğunda kafasını vicdanlı bir şekilde uyuyamıyordur bile. Gözyaşları döktük, bence ağlamaya devam edeceğiz çünkü o duygusal anı aşamadık. Bunlar bizim için çok şey ifade ediyor demiş. Eder tabii. Koskoca Charles Darwin notları. Charles Darwin bu not defterlerini kuramı geliştirmesinde büyük rol oynayan Galapagos Adaları'ndan döndükten sonra 1830'larda 3 aşağı 5 yukarı dolduruyor. Cambridge'de bilim felsefesi profesörü Jim Scott, doğal seçilim ve evrim teorisi yaşam ve dünya çevre bilimlerindeki muhtemel en önemli teoridir diye konuşuyor. Ve bunlar bu teorinin kurulduğu defterler. tüm bilim tarihindeki en dikkat çekici belgelerden bazıları. Evet, o kadar güzel korumuşsunuz ki 22 yıldır ortada yok. Sizin wow ilgi çekici çünkü, ama bunları bu kadar basit bir şekilde korumanız da muazzammış. Neyse. Sallıyorum o bire. Defterler en son Kasım 2000'de fotoğraflarının çekilmesi için özel bir istek üzerine kütüphanenin koleksiyonundan çıkarılmış. Sadece 2 ay sonra bir rutin kontrol sırasında kayıp olduklarını tespit ediyorlar. Sadece 2 ay sonra tespit ediyorsun ama dosyalar, notlar 22 yıldır ortada yok. Nerede bu çalışma disiplini? Nerede bu? Ah, ah yani. Ancak arama çalışmalarına rağmen defterler hiç bulunamadı ve 2020'de Dr. Garner çalındıkları sonucuna vararak polise ve Interpol'de haber vermiş. Bir şey soracağım. Yani bu çok saçma değil mi? İnsan kaybolduğunda bile 24 saat geçtikten sonra emniyete haber vermen gerekiyor. İnsanla defteri de bir tutmam. Sen kalkıyorsun 2000'den 2022'ye kadar net olmadıklarına inandığın için haber vermiyorsun Interpol'e ve polise. Sonra diyorsun ki bunlar çalındı galiba. Lan 20 yıl geçmiş, bırak da çalınmış olsun. Millet dürüp büküp götüne sokacak hali yok sonuçta. Charles Darwin'in notları yok ortada, defteri yok adamın. 20 yıl geçmiş, sen 20 yıl sonunda ya galiba çalındı bunlar, ortada yok. Yani bir ofiste dosya bulamadığın zaman diyorsun ki ya ortada yok. Yani hani bir kayboldu kuvvetle muhtemel diyorsun. Ve o dosyayla ilgili başka bir işlem yapmaya başlıyorsun. Dosyayı sıfırdan bile oluşturmaya gidebilirsin ki. Kaldı ki yine söylüyorum, bunlar Charles Darwin'in notları. 20 yıl nasıl beklersin be? Aa. Sonra bak şimdi. Gıcık oldum bu Gardner'a. Doktor Gardner gizemli bir şekilde geri dönen defterin epeyce iyi durumda olduğunu eklemiş, olması gereken her sayfa orada diyen bilim insanı sözlerine şöyle devam etmiş. Muhtemelen kuru bir ortamda oldukları, rutubete maruz kalmadıklarını tahminen yürütüyoruz. Onları alan kişinin güvenli bir yere koyduğundan başka demeyi, yemin ederim onları alan kişi sizden daha güzel muhafaza etmiştir. Bence o çalan kişi geri teslim edin o defteri. Komple defteri geri teslim edin çünkü sizden daha güzel muhafaza etmiş ki çalan kişi 22 yıldır bulamamışsınız. Şaka gibisiniz gerçekten. Sinirlerimi bozdu koskoca evrim teorisini ispatlayan adam, kanıtlayan adamın notlarını çalan kişiyi siz 22 yıldır bulamıyorsunuz. Vay bizim halimize. Şimdi şundan bahsedeceğim size. Biz bu çalınma vesaire hikayesinden önce, notlardan önce ben de şuradan şu yola çıktım. Dedim ki ya hani dedim ya size işte eski insan olsaydık, daha doğrusu şöyle söyledim. Dedim ya size eski insanların vay haline sürekli bir özellerini irdeleme. Tabii ki hani bizden önceki neslin ne durumda olduğunu, işte hani sürekli DNA'larımızın birbirine benzediğini, hatta akrabalarımız vesaire, birçok geçen önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Yeni bir akrabamız ortaya çıkıyor mesela testlerden vesairelerden, araştırmalardan. Ama şöyle bir durum var. Biz mesela ben bu şeyden, not defterlerinden yola çıkarak, çalınan defterlerden yola çıkarak şunu söyledim. Mevzumuz, bugünkü mevzumuzu şuradan yola çıkarak anlattım. Dedim ki, hemen mevzuya giriş yapıyorum fark ettiyseniz.
Deliriyor muyuz?
Hemen mevzuya giriş yapıyorum. Dedik ki mevzumuzda günlük tutuyorsunuz. Tuttuğunuz günlük birileri tarafından çalındı ve en okunmasını istediğiniz, bilinmemesini istediğiniz olayınız hangi olayınız olurdu? Bana bu konuda açık olmanızı çok istedim. Ama genellikle yine kadınlarım farkını koydu mu koydu. Erkekler kemküm noktasındaydı. Ben sana anlatsam güzel olmaz ve ayrıca kimsenin bilmemesi gerektiği şey sana mı anlatacağım deyip de kalpleri kıran insanlar da olmadı değil. Buradan onlara sistemlerimi iletiyorum kendilerine. Şöyle bir durum var. Şimdi ben diyorum ya, bizden önceki nesli araştırıyoruz vesaire. Biz onun insanlardan olsak büyük patlardık. Büyük rezaletler. O mesela hani milletvekillerinin kasetleri masetleri çıkıyor, onun bunun kasetleri çıkıyor. Ya size ben var ya anlat bitiremem yani neler çıkardı. Hemen ufak ufak anlatmaya başlayayım mı? Ufak ufak gelen cevapları söylüyorum. Şimdi en masum aneyi söyleyeyim o zaman. Günlüğümü Anonim olarak hemen gelen cevabı söylüyorum. Benim mini minnacık yalanlarım oluyor. Genelde de ailemden, annemden, babamdan saklamışımdır bu durumu. O da şu, beni okulda Edirne'ye sınava gittiğimi zannediyorlardı. Ben diyor ta arkadaşım Samsun'a gitmişti, onun yanında bir hafta kalmaya gittim ve hala da bilmezler diyor. Böyle böyle tatlı tatlı yalanlar olabilir. Böyle daha neleri var insanların. Ya bu üniversite döneminde neler oldu, neler insanlar neler yapıyorlar. Evet, diğerine geçiyorum. Diğerinde de demiş ki, rüyalarımda belli başlı saçmalıklar görüyorum. Gördüğüm saçmalıkları da bazen yaşamış gibi hissediyorum. Bundan bahsetmek de istemiyorum demiş. Ama sen bunu benim hayal dünyama, hatta ve hatta benim dinleyicimin hayal dünyasına bırakırsan biz sana, yani biz senin rüyalarında neler gördüğünü, kaldı ki net artı 18 şeyler gördüğünü eminizdir. Bol sevişmeli rüyalar görmüşsündür, iyidir, boşver. Sabah uyandığında seni sıkıntıya sokabilir, o ayrı bir mesele. Baş edebiliyorsan ne mutlu sana. Öyle söyleyeyim ben sana, başka bir şey söyleyemiyorum. Sonra, evet, diğerine geçiyorum hemen. Ben yüzüne gülmek mecburiyetinde olduğum ama aslında beş para etmez sümüğümü bile atmayacağım insanlara tahammül ettiğimi yazdığım kısımların okunmasını istemezdim. Ve bayağı da sallarım çünkü demiş. Haklı. Özellikle iş hayatında bu çok söz konusu. Ya dışarıda asla yüzüne dahi bakmadığın insanla mecburen aynı ortamda çalıştığın için işini yürütmek zorunda kalıyorsun. Benim de buna maruz kalmışlığım var. Belki de hala kalıyorumdur, bilemeyiz bunu. Neyse. Çok irdelemeyelim, oralara girersem çıkamam. Bir konuşasım da var ama neyse, sustum. Geçtim, komple günlüğümün hiç okunmasını istemem demiş. Mantıklı. Sonuçta günlük. Ama şöyle, günlükte, günlük olayında da aşırı monoton olanlar da var. Kalktım, kahvaltımı yaptım, gittim, geldim. Bu monotonluk da bir girdap gibi bir şey yani o. Ya bazıları mesela felsefe parçalıyor günlüğün içerisinde. Ben mesela bir kere birkaç defa tutmayı denedim. Benim annemin günlük yakaladım okuma gibi bir huyu olduğu için benim o günlüğü böyle bir yerlere saklamam lazım ki böyle bir dehliz mehliz bir yerler bulmam lazım böyle gizli. Oraları saklamam lazım ki annem bulamasın. Çünkü annem buldum asla affetmez. Bak o konuda annemin hiç affetmeyeceği bir konudur o. Böyle özel bir şeyin varsa laps diye okur. İnanamazsın. Böyle onun böyle bir surat ifadesinde hafif bir tebessüm gibi bir şey vardır. Mesela derim ki sen benim günlüğümü mü okudun derim mesela. Yo falan filan der. Ama o surat ifadesinden ben anlarım ki o onu okumuştur. Kendisini de çok rahat ele verir. Ama şeydir böyle. Hayatta da çünkü bir de merhametleşiyor. Zaten merhametli bir kadın annem de ekstra böyle bir sana o gün ayrı bir sevgi, ayrı bir merhamet, ayrı bir kıymet. Zaten sana çok değer veriyor vesaire, biliyorum, ona bir şüphem asla yok ama işte onu üzülmüş okumuş orada. Ben kendi içimi döktüğüm için ona üzülmüş kadın. Kahrolmuş. Kızım niye böyle bir şey düşünüyor ya da niye böyle bir şey yaşıyor diye. Sana ekstra bir sevgi diyorum. Ben orada bir farklılık olduğunu sezdiğimde hemen diyorum ki sen büyük ihtimalle ya benim günlüğümü okudun ya da benimle ilgili bir şey ele geçirdin. Yani umarım ele geçirmemişsindir de günlüğümü okumuşsundur noktasına geliyorum. O yüzden benim çok günlük tutma gibi bir ihtimalim olmadı annemle aynı evde yaşadığım süreç içerisinde. Yani yaklaşık 30 yıldır aynı evdeyiz. 30 yıldır tutamıyorum. Tutamam da. Var mı böyle aranızda bilmiyorum ama bence bir tek benim annemin özelinde bir şey değildir bu özellik. Bir tane de şey var, bazen kendi psikoloğum olmaya çalışıyorum, sonra siktir et ya ne olacaksa olsun deyip kendimi koyuveriyorum demiş. Güzel, mantıklı. Bazen onu evet çoğumuz yapıyoruz bence. Çok mantıklı. Evet, bir rüya cennetine düşmüş arkadaşımızdan gelmiş. Demiş ki ay bak bir insan bunu niye görür? Rüyamda kendime en acilinden vibratör almaya karar vermiştim ve deli gibi internetten vibratör araştırıyordum. Hangisi daha ideal, hangisi daha kullanışlı, hangisi daha elverişli, hangisi daha iyi hissettiriyor vesaire diye bunu alıştırdım ama deli gibi demiş. Neyin yoksunluğu bu bilemedim. Ya ben bu konuda şu fikre sahibim. Ben yine kendi fikrimi söyleyeyim. canlısı kanlısı varken neden vibratör mesela? Yani mesela şey de anlamıyorum. Bu mesela erotik shoplardaki o şişme kadınları falan da anlayamıyorum. Bu başlı başına bence bir ayrı bir konu ama buradan bir değineyim. Vizyonsuzluğa bakar mısın? Charles Darwin'den geldiğimiz nokta erotik shop. Vizyonsuzluğun dibi bu. Bu başka bir şey değil. Ne, gerçekten anlamıyorum. Yani canlısı kanlısı varken neden mesela şişme kadın? Ya da neden vibratör? Dildosu mildosu yani onları falan geçtim. Ki bir de bir şey söyleyeyim. Gerçekten bazen bir böyle bir sırf merakımdan ha. Yani yine söylüyorum. Hep tercihim canlısından kanlısından yanadır. Hiç erotik şapa girmediğim için bir içeriği merak etmiyor da değilim. Girince de midem yapıyor. Biz ne biliyoruz? Bir kelepçe biliyorsak biliyoruz. Başka ne biliyoruz? Bir şey bildiğimiz yok. Ama oraların dünyası çok farklı ve çok rağbet varmış duyduğuma göre. Kadıköy'de Adımbaşı erotik şop zaten. Kafanı kaldır bir de aşağılarda hiç yok. Hep yukarılarda. Hep böyle 4. 5. 6. kattalar. Yukarı kafanı bir kaldırıyorsun hep erotik şop, erotik şop, erotik şop. Gizli paket teslimat. Ya deli millet. Git canlıya kanlıya git boş ver. Vibratör vibratör. Gerçi bıkkınlık vermişse de en azından bir objeden bir mutluluk beklemek de mantıklı aslında. Bir çıkar gözetmiyor sonuçta. Herhangi bir çıkar gözetmiyor. Herhangi bir cansız kansız akarı yok, kokarı yok. Saçma sapan. İyi, seni mutlu ediyor. Ne diyor? Bitti. Herkes rüyasını yazmış ya. Rüyanızda ne gördüm sorusu mu sordum ben acaba? Rüyamda tek eşlilikle başlayan ilişkimin grupla son verdiğini görmüştüm ve bunu kimseye anlatmak istememiştim ama kimselikten çıktı, sana anlat. Sen de şu anda yayında bahsedeceğin için artık kimse gibi bir durum kalmadı. Neyse ki anonim paylaşıyorum ama sadece benimle paylaşmış oluyorsun. Rüyaların bazen işaret olduğunu düşünürüm diyeyim bu anonim dinleyiciye. Belki de tek eşlilik seni hiçbir zaman mutlu etmeyecek ve her zaman günün sonunda gruba yönelmen gerektiğine dair. Şaka şaka, hayır böyle bir şey yok. Hayır. Öyle bilinçaltı diyelim. Bilinçaltında da neler yatıyor merak etmedim değil açıkçası. Bir erkeğe sor. Bir erkeğe ben bazen böyle şey yapıyorum bu arada, WhatsApp'tan falan arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki hadi bak yayında şunu soracağım, bana katıl, destek ol vesaire falan diye. Yazdım, dedim ki bak böyle böyle bir şey bana dönmüş, diyor ki ben diyor kadın mıyım da diyor günlük tutacağım. Bunun bu kadar seksist olamazsınız. Yani günlük tutmak için kadın olmaya gerek yok. Günlük tutmak için insanlar içindekileri boşaltmak adına günlük tutabiliyorlar. Ve birçok psikoloğun bunu önermişliği de var. İçindekileri de deftere dök. Ne düşünüyorsan, küfür etmek istiyorsan et, deftere yaz. Yazmak her zaman iyi gelir diyorlar ama bu paşamız birazcık ben katılmayayım da günlük tutayım. Tutma, sen tutma zaten. Sen tutma. Varsay ya dedim, yani varsay, günlük tuttuğunu varsay yani. Ne bilinmesini istersen, bilinmesini istemediğim şeyi sana mı söyleyeceğim? Dedim ne olur söylesen, nasıl olur mesela? Güzel olmaz, o şeyler olmaz, bana bakışın değişir. Oldu. Cevap haklı. Ama benim bir hayal dünyamı bıraktı şu anda. O yüzden ben böyle farklı bir çağrışımlar yapmadığım değil kendisiyle alakalı. Ama bana ne ya canım? Herkesin yaşantısı kendisine sonuçta. Bizi ilgilendirmiyor. Herkes kendi istediği hayatı yaşar. Evet, diğer cevap olayımıza geçiyoruz. Hemen başkasına yazmış. Başka anonim kişimize geçiyoruz. Anonim kişimiz demiş ki hayatım boyunca asla yapmayacağım şeyin, ki asla asla demeyin, asla yapmayacağım şeylerden birini yaptım. Ve bunu da günlüğüme yazdım. Aslında günlük de değil. Ama bunun bilinmesine ihtiyacım var. Kendisi de fake hesaptan yazmış bu arada. Ne fotoğraf var ne bir şey. Ay çok merak ettim bunu, aşırı gizemli. Evli bir adama karşı bir şeyler hissettim. Oo, bir itiraf köşesi olmuş bu, çok iyi. Bak böyle cevaplar bekliyordum ben aslında ama neyse, kapanışı çok güzel bir cevapla yapıyorum. Evli bir adama kadar karşı bir şeyler hissettim. Onunla bir şeyler yaşadık. Yaşadıktan sonra olmayacağı kanaatine vardım. Ayrılmak istedim. Ayrılamıyorum. Bedenim sürekli ona yöneliyor. Eşiyle de mutlu ve eşi de arkadaşım demiş. Ben bence bu konuyu burada bitireyim. Yani yol yakınken vazgeç bir bacım. Yani sinirlerimin bozulduğu bir konu. Birçok şey söyleyebilirim ama insanları yargılamaktan vazgeçtim artık. O yüzden hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani peki, işte adam eşini seviyorsa seninle ne işi vardı? Seninle işi varsa eşini nasıl seviyor? Ben bunu anlamıyorum. Mesela bu tarzda insanlar da var. Seni severken başkasına aşık oldum. Böyle bir şekil mi var bilmiyorum. Ben bu konuda bir konuşmak istemiyorum. Vallahi ne konuşuyorsam büyük hepsi başıma geliyor. O yüzden çok fazla büyük konuşmak istemiyorum. Umarım başıma da gelmez. İstemem de böyle bir şeyin başıma gelmesini. Ama evli erkeklere karşı ya da evli kadınlara karşı bir yönelim var. Fazlasıyla var ve bu normalleştirildi. Bizim rızkımıza giriyorsunuz ya. Net bizim rızkı. Biz bekarların rızkına giriliyor. Başka bir açıklaması yok. Olmuyor. Biz olduramıyoruz mesela. Siz gidiyorsunuz bir taneyi bulmuşken iki taneyi, üç taneyi. Üstüne bir de grup. Grupta gözümüz yok. Hiç gözümüz yok. Ama bizim rızkımıza giriyorsunuz. Bu kul hakkıdır. Allah katında. Bunun nasıl hesabını vereceksiniz? El insaf. Hoş şeyler değil bunlar arkadaşlar. Rızka girmeyin. Zaten kadın oranımız erkeğe göre yüksekmiş. Öyle söylüyorlar. Bir an bak şimdi hemen konuya giriyorum. Hazır böyle bir şey üzerinden gidiyorken. Durex bir anket yapmış. Anketten anlayacağınız üzere konu sevişmek ve seks üzerine. Değinmeden geçeceğimi düşünüyorsunuz asla yanıldınız. Bir de her konuda biraz seksle ne dersiniz bence gayet asla hayır demem. Her konuda. Dünyada tüm ulusların yıllık ortalama sevişme sayısı 130 olarak kabul ediliyor. Anlayacağınız üzere bizim ülkemizde maalesef ki bu rakamın %5'ine bile ulaşamayan insanlar var. Nereden biliyorsun diye sormayın bence bunu. Görüyoruz çünkü vitrin mankenine, damacanaya vesaire tecavüz edenlerin haddi hesabı yok. Dünya ortalaması oldukça yeterli gibi görünse de dünyanın en çok sevişen ulusları listenin ilk 10'u bu ortalamayı başlı başına da yükseltiyor ki ne acıdır ki yine biz ilk 10'a girememişiz. Bu bizi bir miktar üzmedi değil. Yapılan bu ankete göre seks yapmak dünyanın tamamında aynı önem oranına sahip değil. Ne demek değil? Bir yemek yemek, iki seks. Bunu daha önce de söyledim. Ya da bir seks, iki yemek yemek. Arkadaşlar bunları karıştırmayalım ve dünyanın böyle bir şey olabilir mi? Örneğin komşumuz Yunanistan'dan ankete katılanların %80'i seksin çok önemli olduğunu söylerken Tayland'dan ankete katılanların %38'i seksin önemli olduğunu belirtmiş. Burada bir sıkıntı var. Tayland'da ankete katılanların sadece %38'i çok. Sadece %38. Birçoğu da diyor ki bu çok önemli değil. Yanı başımızdaki Yunanistan sekse önem verdiği kadar ortalama sevişme süresinde de üst sınırlarda kendine yer etmiş durumda. Nijerya'nın ortalama 24 dakika ile liste başı olduğu sevişme süresinde Yunanistan 22.3 dakikalık ortalama ile ikinci sırada. Bu ne koşu süreleri mi bunlar? Bunlar nasıl dakikalar? Üstüme iyilik, sağlık. Gelelim cinsel olarak aktif olma sıralamasına. Yıllık ortalama sevişme süresi 2014 verilerine göre Yunanistan 164. Brezilya, bak bunları sayıyorum, ona göre kendinizi eş seçin kızlar ha. Bak hadi, bu benden korkuyor size. Türk vatandaşlarının zaten maşallahımız var bizim, o konuda ilk 10'da bile yokuz anasını satayım. Brezilya 145, Rusya 143, Polonya 143, Hindistan bile 130 ya. Gerçi onların o danslı şeylerinden belli birazcık şey oldukları. Meksika 123, İsviçre 123, Çin 122, Yeni Zelanda 122, İtalya 121. Mesela Çin'i en alalım. Çin ne demiş? 122 ortalama sevişme sayısı. Şimdi Çin'de hemen hemen kadın erkek sayısı eşit gibi. Ve herkesin seviştiğini düşünelim. Hadi belki bir iki kişi açıkta kalır, onlar da artık kaderine küssünler. Bir yılda tam 88 milyar 330 milyon kere sevişiyorlarmış bu Çinliler. Çinliler, bir daha söylüyorum, erkek Türkler birazcık feyz alın Çinlilerden. Maşallah. Bir yılda tam 88 milyar 330 milyon kere sevişiyormuş. Bu bir dram. Bu bizim için bir dramdır. Ben size söyleyeyim. Yunanistan'ın kıymetini bilmediğimiz de aşikardır. Yani Çin'e göre Yunanistan almış başını gidiyoruz. Biz hala Yunanlara karşı düşman. Biz hala Yunanistan'a düşman. Yunanistan eşittir tavşanlar. Tavşanlar kadar hızlılarmış Yunanistan'dakiler. Yani tavşanları bile sollama ihtimalleri var, öyle söyleyeyim size. Darısı ülkemizin başına diyorum ben. Ve Nijeryalılara da oturalım bir kıskanalım bence. 24 dakika sevişiyorlarmış ortalama. Yazık bize. Biz ancak damacanaya yine gidelim. Sapıklıklarımızı. Vibratör olayında söylediğim gibi canlısı kanlısı varken. Neden? Çünkü mutlu etmeyi bilmiyoruz. Mutlu etmeyi bilmiyoruz. Çok iğreniyorum bu cümleden. İnsanlara et parçası gözüyle baktığınız sürece hiçbir şekilde de mutlu olamazsınız. Çıkarlarınız doğrultusunda yaşıyorsunuz. Sıfır duyguyla yaklaşıyorsunuz. Sevgisiz seks, seks değildir. Wow! Bence çok güzel bir slogan oldu. Geçtim. Hayatımda şuna karar verdim. Ne kadar az insan o kadar çok mutluluk. İşte monoton günlük dediğim bu olay. Yani bu monoton bir günlük şekli. Hemen size bununla ilgili bir şeyden bahsedeyim. Lagon felsefesi diye bir felsefe var. Bu arkadaşımızın söylediği gibi. Ne çok ne az gibi. Her şey kararında güzel. Felsefesinde. Aslında bu felsefenin tanımı da şu. Fazlalıklardan kurtulma bu felsefenin tam anlamıyla tanımını yapıyor. Yeni bir mutluluk akımı olarak da hatta gündemimizde bu. İsveç konsepti Lagom ne çok ne de çok az diyerek dengeli bir yaşam sürme felsefesi ortaya koymuş. Dertleri şu, ihtiyaç duyduğundan fazlasını tüketme ama sevdiğin şeylerden de kendini mahrum etme. Yani tam kararında ol düşüncesiyle yola çıkıyorlar. Niyetindeler. İşte bu gıdanın, enerjinin, suyun tüketiminin ihtiyaç doğrultusunda yapma. Hani bu 25 litreyle bir günü geçirme gibi bir şeyler vardı ya, belgeseller vesaire. Onun gibi ihtiyacından fazlasını kullanma. Daha minimalist yaşa. Daha basit ve daha doğal. Mesela kıyafetlerinden vesairelerden bahsediyorlar. Ne bileyim. Dertleri şu. Fazlalıklardan kurtul. Yani dolabındaki o fazlalıktan kurtul. Tam anlamıyla 21. yüzyıla uygun bir yaşam felsefesi olarak kabul ediliyor aslında baktığınız zaman. Yani Viking dilinde lagatom, yani tek seferde içilebilecek yudum kelimesinden türeyen lagom, İsveç'te aynı zamanda ölçü birimi olarak da kullanmakta. İsveç'tekilerin haberi yok ki bizim annelerimizden. Ben anneme diyorum ki anne bir kepçe çorba koy. Annem diyor ki birazcık daha koyayım. Şimdi ben anneme lagom şeklinde koymasını söylesem o da o bir çeyrek daha atar içerisine. O yüzden bizim Türk annelerine lagom maalesef ki ölçü birimi olarak kullanılamaz. Mümkünatı yok. Gel benim anneme anlat bakayım ölçü birimini. Yemek konusunda sadece. Kıyafet konusunda da biz kadınlara anlatamazsın. Kıyafet, ayakkabı vesaire hiç mümkünatı yok. Mesela bununla ilgili de şey söylemiş. Diyor ki hemen söyleyeyim sizlere. Lagom kitabı da var bu arada bunun. Lagom felsefesinde verimli çalışmayı, dengeli yaşamayı ve mutlu olmayı mümkün kılacak 6 adımını özetlemiş. Diyor ki hemen işverenlerin dikkatine, uzun saatler çalışarak değil, verimli çalışarak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Bu yüzden her saat başı 5'er dakikalık molalar verin. Finlandiya bu konuda örneğimiz. Herkesin bu Finlandiya'yı örnek alması lazım. Benim eski patronlarımdan biri. Ya size yemin ederim ve böyle patronlar var. Sırf ben patronum ve personelimi bu saatte tutuyorum burada psikolojisiyle. Biz cumartesi günleri giderdik. Öğlene kadar çalışmıyorduk. Saat 9'da gidip 5'te çıkıyorduk. Cumartesi günleri. Ve ya öğleden sonrası full boş geçiyordu. Niye? Çünkü bizim patronumuz cumartesi çalıştırıyor kafasıyla gidiyordu. Yani o onun zihniyetinde. Bakın ben patronum. Cumartesi personele çalış diyorsam çalışıyor. Çalışma diyorsam çalışmıyor. Böyle bir zihniyetle yönetiyordu ofisi. Rezalet bir yönetim şekli bu. Böyle bir liderlik de olamaz zaten. Her yiğidin harcı da değil. Burada bu konuda işverenlere bir tık sinirleniyorum. Çünkü liderlikle bazen bu konuda evet diktatörlüğü kullanacağım. Diktatörlüğü karıştırıyorsunuz siz. Ya çok olmuyor çünkü belli başlı şeyler. Birçok yerde de gördüğüm için bunu bu kadar seslendiriyorum. Verimli çalıştığınız sürece ve işinizi düzgün yaptığınız sürece ve bence mesaiye kalmak, ben hala söylüyorum, mesaiye kalmak öyle öyle çok matah bir şey değil. Zamanı iyi yönetememe ve o zamanı verimli kullanamamayla alakalı bir şey. İş yetiştiremiyorsan o zaman farklı bir yol, farklı bir çözüm üretmen gerektiğinin ve o dediğim gibi liderlik vasfı olan kişinin sana bu konuda gözlemleyip seni ona göre bir program yapması gerekir. Ben bu kanaatteyim. İşverenlerin o yüzden herkes işveren olamaz benim kanaatimde. Herkes lider de olamaz. Ha, param vardır, bir kurum kuruluş kurmuşsundur. Oradan böyle senin çalışanların vardır. Bu benim eski patronum gibi yaparsın işte o ofisi, o büroyu, o şirketi o şekilde yönetirsin. Ondan sonra da elinde patlar böyle. Ona herkes, önüne gelen herkes sana dava açar bütün personellerinden de. Birazcık yükseldim bu konuda, neyse geçtim. Yani yapılacak listesi oluşturun kendinize ve bu yapılacak listesi gerçekçi olsun istiyor. Ve yaptığınız bu liste ne çok uzun ne de çok kısa olsun. Kullandığınız mobilyaların fonksiyonel, rahat ve sade olmasını tercih ederek evinizde rahatlık hissi sağlayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle birlikte kaliteli vakit geçirmeye çalışın. Her zaman sohbet etmek zorunda değilsiniz. Birlikte yaptığınız bir aktiviteden de son derece keyif alabilirsiniz. Haklı. Ama ortamda ben varsam konuşmamak ne mümkün? Mümkünatı yok. Buradan Batu'ya da selam olsun. Bir ortamda ben varken susmak pek mümkün değil maalesef ki. O yüzden Lagon felsefesi burada patladı. Ne demiş, sosyal medyada gerçekten size ilham veren, eğlendiren ve iyi hissettiren hesap ve arkadaşlara yer verin. Geri kalanını güle güle deyin demiş. Bence bunu normal sosyal medya hesabımızda değil, normal hayatımızda da yapmamız gerekiyor zaten aslında baktığımız zaman. Daha sana toksik insanlardan uzak durmak gerekiyor. Ben 30'dan sonra buna karar verdim. Modern yaşam daha stresli ve yoğun. Evet. Bunu aşabilmek için onaylamam peki. Koskoca felsefeyi. Bunu aşabilmek için önceliklendirmeyi akıllıca yapabilmek çok önemli. Yine de işler bitmediğinde mola vermeyi asla ihmal etmeyin. Kesinlikle. Akşam kanepenizde ailenizle ya da sevdiklerinizle keyifli vakit geçirerek günü tamamlamayı ihmal etmeyin. Ertesi gün daha verimli geçecek, emin olun. Mesai konusu işte. Ailenizle vakit geçirin diyor. Habire iş, work olmaz diyor. Logomu tuttum. Logom güzelmiş. Ama işte şey, giyim konusunda birazcık şeye indirgeyin diyor ya, daha minimalist, daha kullanılabilir. Dolabınızda mesela kullanmadığınız eşyalarınızı ne kadar bir ayırsanız o diyor. Ayıramam. Kusura bakma. Evet, vizyonsuz bir bölümün daha sonuna geldik. Charles Darwin'den bence güzel gitti. Bir yükselişli, inişli minişli böyle. Bir grafik olsa yukarıda başladık. Charles Darwin'den aşağı doğru bir erotik shop. Erotik shop'tan sevişme fantazileri. Sevişme fantazilerinden de işte Lagon felsefesi. Bence güzel. Kapanışı yapabilirim o halde. O zaman beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Öpüyorum.
Kübra Sevimgin'le Deliriyor Muyuz sona erdi. Podcast dinle.